Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Ateş Şahidi, yazarı Lars Kepler. Özgün adı Eld Witnet, çevirmeni Ali Arda, türü polisiye, Pegasus yayınları, 1. baskı Ağustos 2021, ISBN numarası 978-625-410-195-3. Bu kitap 565 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Ekim 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kapak resmi. Kapak resminde üzerine su püskürtülmüş bir kadın imajı yer alıyor. Arka kapak. Bir kız ölür. Şiddete eğilimli genç kızların kaldığı bir ıslah evinde gecenin bir vakti kızlardan biri acımasızca öldürülür. Bedeni yatağa özenle yerleştirilmiş, gözleri elleriyle kapatılmıştır. Bir kız ortadan kaybolur. Nerede olduğu bilinmeyen tek kız Vicky Bennett'tir. Yastığının altında kanlı bir çekiç bulunduğunda yalnızca cinayete tanıklık etmekle kalmadığı anlaşılır. Bir kız her şeyi gördüğünü iddia eder. Dedektif Yuna Linna parçaları bir araya getirmesi için olay yerine çağrılır. Fakat dava kısa sürede onu çok daha karanlık, şiddet dolu bir çıkmaza yönlendirirken Yuna hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Elinizden bırakamayacağınız nadir kitaplardan biri The New York Journal of Books. Müthiş bir tempo, İskandinav suç romanlarının en iyilerinden. Sizi içine çekecek ve bir daha etkisinden kurtulamayacaksınız. Publishers Weekly. Zengin ve incelikli bir hikaye. Kirkus Reviews. Kepler bu işi çok iyi beceriyor. Bölümler ideal kısalıkta. Karakterler ustaca yaratılmış ve aksiyon hiç hız kesmeden devam ediyor. The Washington Post. Aksiyon dolu yenilikçi, kurgusu mükemmel, kahramanları ve suçluları kelimelerle anlatılamayacak derecede muhteşem. Los Angeles Times Magazine. Kepler'in psikotik insan ruhu konusunu işleme becerisi insanı şoke ediyor. Larson'un birçok veliahtı var ve Kepler açık ara bunların en iyisi. Lev Grossman. İnanılmaz derecede keyifli. Stieg Larsson'un ardından bir şeyler okumak isteyenler için morfin etkisi yaratacak. Salon. Lars Kepler evli çift Alexander Andoril ve Alexandra Coelho Andoril'in mahlasıdır. Çiftin Yuna Linna romanları 40'tan fazla dile çevrilmiş, 10 milyondan fazla satmıştır. Çift çocuklarıyla birlikte İsveç'te yaşamaktadır. Bütün o yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. Vahiy 21:8. Medyum paranormal yetenekleri olduğunu iddia eden biridir. Bilimin erişim alanının dışını okuyabilen bir yetenek. Bazı medyumlar ruh çağırma seanslarıyla ölülerle iletişime geçtiğini iddia ederken, bazıları örneğin tarot kartları aracılığıyla insana yol göstermeyi teklif ederler. Bir medyum aracılığıyla ölülerle iletişime geçme çabası insanlık tarihinin çok eski zamanlarından kalmadır. İsrail kralı Saul, milattan 1000 yıl önce ölü kral Samuel'dan öğüt alabilmek için onun ruhuyla iletişime geçmeye çalışmıştır. Dünyanın bütün polis teşkilatları çetrefil sorunların çözümü için medyum ve ispiritizmacılardan yardım alırlar. Medyumların herhangi bir olayın çözümüne katkıda bulunduğuna dair tek bir kanıt dahi yokken bu yardım talebi çok kez tekrarlanır. Birinci bölüm. Elizabeth Grimm 51 yaşındaydı, saçlarına ak düşmüştü. Gözleri neşeyle parlar, güldüğünde ön dişlerinden birinin diğerlerinden biraz önde olduğu açığa çıkardı. Elizabeth, Sundas Val'ın kuzeyinde Birgitta Gort özel ıslah evinde hemşireydi. Birgitta Gort, 12 ile 17 yaş arası gençlerin bakımı ile ilgili yasalar çerçevesinde kurulmuş özel bir bakım ve yerleşim eviydi. Buraya gelen kızların çoğu uyuşturucu, kendine zarar verme eğilimi ve yeme bozukluğundan muzdaripti. Çoğu aşırı saldırgandı. Bu tür kapalı bakım kurumlarının kapılarında alarm sistemi, pencerelerinde demir parmaklık ve engellerin olması gerçekten kaçınılmazdı. Bu evlerden bir sonraki adım cezaevleri ve zorunlu psikiyatrik tedavi merkezleriydi. Ama Birgitta Gort az sayıdaki istisnalardan biriydi. Kapılarını yeniden açık bakım evlerine dönecek kızlara açıyordu. Birgitta Gort'a uslu kızlar gelir derdi Elizabeth hep. Siyah çikolatadan kalan son parçayı da ağzına attı. Dilinin altındaki tatlı kekre karıncalanmanın keyfini çıkardı. Omuzları gevşemeye başlamıştı. Yorucu bir akşam geçirmişti. Ama gün iyi başlamıştı. Sabah dersinden sonra oyun oynamış, öğleden sonra gölde yüzmüşlerdi. Akşam yemeğinden sonra yönetici evine gitmiş, Elizabeth yalnız başına kalmıştı. Blanchport Holding'i, Birgitta Gordon da içinde olduğu bakım ve tedavi şirketleri topluluğunun 4 ay önce satın aldıktan sonra gece personeli azaltılmıştı. Öğrencilerin saat 10'a kadar televizyon izlemelerine izin veriliyordu. Elizabeth öfkeli çığlıklar duyduğunda hemşireler odasında oturmuş kızlar hakkında tutulan raporları okuyordu. Aceleyle televizyon odasına gitti. Miranda küçük tuğlaya saldırıyordu. Küfürler ederek kızı kanepeden çekip yere yuvarladıktan sonra sırtına tekmeler savurmaya başladı. Elizabeth, Miranda'nın saldırgan tutumlarına alışmıştı artık. Hızla içeri daldı, Miranda'yı tutup tuğladan uzaklaştırmaya çalışırken yanağına bir yumruk yedi. Miranda'yı bu kabul edilemez davranışı nedeniyle bağırarak payladıktan sonra önce kontrol odasını, arkasından da tecrit odasına sürükledi. İyi geceler dileyen Elizabeth'e cevap vermeyen Miranda, tecrit odasını kapısı kapandıktan sonra yatağa oturdu, kendi kendine gülümseyerek gözlerini yere dikti. Eve yeni gelen kız Vicky Bennett akşam konuşması yapacaktı ama Miranda ile Tığla kavga ettiklerinden konuşmaya vakit bulamamıştı. Vicky ürkek bir ifadeyle konuşma sırasının kendisinde olduğunu hatırlatmış, konuşmasının başka bir zamana ertelenmesiyle öfkeye kapılmış, bir çay fincanını yere çarpıp kırmış, parçalardan birini alıp karnını ve bileklerini kesmişti. Elizabeth içeri girdiğinde ellerini yüzüne kapayan Vicky'nin kollarından aşağı kan akıyordu. Elizabeth, Vicky'nin pek derin olmayan yaralarını temizledi, karnına yara bandı yapıştırdı, bileklerini gazlı bezle sardı. Vicky'nin dudaklarında gülümseme belirene kadar onu küçüğüm diye teselli etti. Uyuyabilsin diye 10 miligram sonata verdi. 3 gecedir böyleydi. İkinci bölüm. Bütün öğrenciler uyumuş, Birgitta Gort sessizliğe gömülmüştü. Hemşire odasının penceresinde yanan ışık dışarıdaki karanlığı koyulaştırıyordu. Elizabeth bilgisayarın başına oturmuş o akşam yaşananları kaydediyordu. Aldına derin bir çizgi yerleşmişti. Saat 12'ye yaklaşırken akşam apını almadığını hatırladı. Hep söylediği gibi minik uyuşturucusunu. Vakit bulamamıştı. Gece nöbetleriyle yıpratıcı gündüzler uyku düzenini alt üst etmişti. Saat 10'da 10 gram Stilnox alır, 11'de birkaç saat uykuya dalardı. Ormanın etrafını bir Eylül karanlığı sarmıştı ama yine de Himmel Gölü'nün üzeri sedef gibi parlıyordu. Elizabeth nihayet bilgisayarı kapatıp ilacını alabildi, hırkasını üzerine örtündü, keşke bir bardak şarap olsa diye düşündü. Bir bardak şarap ve bir kitapla yatağında oturmayı özlemişti, okumayı ve Daniel'le havadan sudan konuşmayı. Ama bu gece nöbetçiydi, gececi odasında uyuyacaktı. Buster bahçede avlamaya başlayınca irkildi. Köpek öylesine canhıraş avlıyordu ki Elizabeth iliklerine kadar ürperdi. Saat çok geç olmuştu, şimdiye kadar çoktan yatması gerekiyordu. genellikle bu saatlerde uyurdu. Bilgisayarın kapanmasıyla o da karardı, üstelik her şey susmuştu. Elizabeth kendi çıkardığı sesleri duyuyordu. Yaylı koltuktan kalktığında çıkan pıs sesini, pencereye doğru giderken ayaklarının altında gıcırdayan döşeme tahtalarını. Dışarıyı görmeye çalıştı ama yalnızca karanlık camlardan yansıyan kendi yüzünü, bilgisayarı, telefonu sarı yeşil motifleriyle duvarları gördü. Birden arkasındaki kapının bir parça aralandığını fark etti. Kalp atışları hızlandı. Kapı biraz daha aralanmıştı. Esintidendir diye kendini ikna etmeye çalıştı. Yemekhanedeki fayans fırın epeyce hava emiyordu. Tuhaf bir endişeye kapılmıştı. Sanki damarlarına korku pompalanıyordu. Arkasına dönmeye cesaret edemedi. Gözlerini arkasındaki kapının cama yansıyan görüntüsüne dikti. Sessizliği dinledi. Bilgisayardan hala tıkırtılar geliyordu. Silkinerek üzerine çöken endişeyi atmaya çalıştı. Uzanıp pencerenin nişindeki ışığı söndürdü ve arkasına döndü. Kapı şimdi ardına kadar açılmıştı. Tepeden tırnağa ürperdi. Yemekhaneye ve öğrenci odalarına giden koridorun tavan lambaları yanıyordu. Hemşire odasından çıktı, fırının kapaklarını kontrol etmeyi düşünüyordu. Birden öğrenci odasından bir fısıltı duydu. 3. Bölüm. Elizabeth olduğu yerde durup kulaklarını kabarttı. Önce hiçbir şey duymadı, sonra o fısıltıyı tekrar hissetti. Çok zayıftı, çok zor anlaşılıyordu. "Şimdi gözlerini yumma sırası sende!" diye fısıldıyordu biri. Elizabeth hiç kımıldamadan gözlerini karanlığa dikti. Gözlerini defalarca kırparak baktı ama kimseyi göremedi. Kızlardan birinin uykusunda konuştuğunu düşünmeye başlamıştı ki tuhaf bir ses duydu. Sanki yere iyice olgunlaşmış bir meyve atılmıştı. Sonra bir daha ağır, ıslak. Bir masa bacağı yeri kazıdı, sonra iki olgun meyve sesi daha duyuldu. Elizabeth göz ucuyla bir hareket fark etti. Önünden bir gölge kaydı, arkasına döndü ve yemekhanenin kapısını yavaşça kapandığını gördü. Yalnızca hava cereyanı diye düşünse de dur dedi. İleri atıldı, kapının koluna yapıştı ve tuhaf bir direnç hissetti. Kapı açılmadan önce hafif bir çekişme yaşandı sanki. Elizabeth yemekhaneye girdi, dikkatle etrafına baktı. Üzerinde çizikler olan yemek masası zayıfça parlıyordu. Fayans fırına doğru dikkatle ilerledi. Kapalı pirinç kapaklarına kendi hareketleri yansıyordu. Sıcak duman kanallarından ısı yayılıyordu. Birden kapakların arkasından bir takırtı ile birlikte kapaklara vurulur gibi bir ses duyuldu. Elizabeth bir adım gerilerken sandalyeye çarptı. Yalnızca kor haline gelen bir odun parçası düşmüş ve fırının kapağına çarpmıştı. Salonda kimse yoktu. Derin bir nefes aladı Elizabeth, yemek salonundan çıktı. Salonun kapısını kapattı. Geceyi geçireceği odaya doğru yürürken birden durdu, etrafı dinlemeye başladı. Kızların kaldığı bölüm sessizdi. Havada ekşimsi, buharlaşan metal kokusuna benzer bir koku vardı. Bakışları karanlık koridorları taradı. Hiçbir hareket yoktu. Yine de bir şey onu kızların kaldığı bölüme doğru çekti. Yan yana uzanan kilitsiz kapılara doğru. Bir kısmı kapalı, bir kısmı da sanki aralık gibiydi. Koridorun sonunda tuvaletler vardı. Sonra bir girinti geliyordu. Miranda'nın kapatıldığı tecrit odası buradaydı. Kapısı kilitliydi. Kapının dürbünü hafifçe parlıyordu. Elizabeth durdu, nefesini tuttu. Odalardan birinden aydınlık bir ses fısıldıyordu. Elizabeth oraya yöneldiğinde birden sustu. "Susun artık!" dedi Elizabeth boşluğa doğru. Üst üste birkaç boğuk ses duydu ve kalbi hızla atmaya başladı. Sesin nereden geldiğini tayin etmek zordu ama sanki Miranda uzandığı yerden çıplak ayaklarıyla duvara vurur gibiydi. Elizabeth gidip kapının dürbününden bakmayı düşünürken duvardaki karanlık girintide bir şey fark etti. Orada biri vardı. Nefesi hızlandı, gerilemeye başladı ama düşteymiş, suyun içinde yürüyormuş gibi bir ağırlık vardı bedeninde. Durumun vahametini hemen kavramıştı ama korkudan hareketleri hantallaşmıştı. Ancak yer döşemesine tahtaları gıcırdadığında içgüdüleri harekete geçip canını kurtarmak için kaçması gerektiğini söyledi. Karanlıktaki kişi de birden harekete geçmişti. Elizabeth geriye dönüp koşmaya başladı. Arkasından gelen ayak sesini duyuyordu. Bir kilimin üzerinden geçerken kaydı, omzunu duvara çarptı ama koşmaya devam etti. Yumuşak bir ses durmasını söylüyordu ama durmadı. Koştu, koridoru hızla geçti. Kapılar açılıp kapanıyordu. Kontrol odasının önünden panik halinde geçti. Arada bir duvarlardan destek alıyordu. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yazılı olduğu tablo asılı olduğu çengelden çıkıp yere düştü. Elizabeth dış kapıya ulaştı. El yordamıyla kapı kolunu buldu. Kapıyı itip açtı. Serin geceye çıktı. Merdivenlerden kaydı. Kalçasının üzerine düşerken bir ayağı altında kaldı. Ayak bileğinde müthiş bir acı duyarak haykırdı. Sürünerek ilerlemeye çalıştı. Holden gelen ağır ayak seslerini duydu. Bir parça süründü. Ayağından terlikleri çıktı. İnleyerek doğruldu. 4. Bölüm. Havlayarak etrafında dolaşan köpek nefes nefese kalmıştı. Elizabeth çakıl kaplı karanlık yolda topallayarak evden uzaklaşıyordu. Köpek tekrar havlamaya başladı. Gergin ve bitkindi. Elizabeth ormana yetişemeyeceğini biliyordu. En yakın çiftlik çok uzaktaydı. Arabayla yarım saatlik bir mesafede. Gidebileceği bir yer yoktu. Gözleriyle karanlığı taradı. Usulca tahıl kurutma kulübesinin arkasına süzüldü. Eskiden bira imalathanesi, şimdi ise çamaşırhane olarak kullanılan binaya kadar ulaşabildi. Titreyen elleriyle kapıyı açıp içeri girdi. Arkasından dikkatle kapadı. Nefes nefese yere çöktü ve aranıp telefonunu çıkardı. Aman tanrım, aman tanrım. Elleri öylesine titriyordu ki telefonu yere düşürdü. Telefonun arka kapağı açıldı, pili yerinden çıktı. Telefonun parçalarını toplamaya çalışırken çakıl yoldan ayak sesleri duydu. Nefesini tuttu. Damarları çatlayacak gibiydi, kulakları uğulduyordu. Alçak pencereden bir şeyler görmeye çalıştı. Köpek tam kapının önünde havlıyordu, peşinden gelmişti. Kapıyı tırmalıyor, korkuyla yakınıyordu. Duvar örülere kapatılmış fırının köşesini dönüp daha içerilere süründü. Odun sepetlerinin arkasına saklandı, telefonun pilini takmaya çalıştı. Çamaşırhanenin kapısı açıldığında bir çığlık attı. Panik halinde duvar boyunca süründü, bir yere ulaşamadı. Çizmeler gördü. Gölge figürü, sonra korkunç yüzünü, elindeki çekici, karanlık ışıltısını ve ağırlığını. İç çekti, sesi dinledi ve elleriyle yüzünü kapadı. Gölge kısa bir süre tereddüt ettikten sonra bir ayağını göğsüne bastırarak Elizabeth'i yere yatırdı ve bütün gücüyle vurdu. Elizabeth saçlarının aldığıyla birleştiği yerde bir acı hissetti, gözleri kapandı, müthiş bir acıyla birlikte kulağının üzerine aşıp boynundan aşağı okşar gibi süzülen sıcak kanı hissetti. İkinci darbe de aynı yere indi, başı savruldu, algılayabildiği tek şey ciğerlerine dolan oksijendi. Havanın ne kadar tatlı olduğunu düşünerek şaşırdı, sonra bilincini kaybetti. Elizabeth diğer darbeleri hissetmedi. Her darbede bedeninin nasıl sarsıldığını, hemşire odası ile tecrit odasının anahtarlarının cebinden nasıl alındığını, yerde öylece uzanıp kaldığını, içeri dalan köpek paramparça kafasından akan kanları yalarken hayatın onu nasıl usulca terk ettiğini hissetmedi. 5. Bölüm. Biri masanın üzerine kocaman kırmızı bir elma unutmuştu. Çok parlak, çok baştan çıkartıcıydı. Onu alıp yemeyi, sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmayı düşündü. Sorulara aldırmaz, azarlamalara kulağını kapatır, somurtup otururdu. Uzandı, elmaya dokunur dokunmaz tamamıyla çürüdüğünü fark etti. Parmakları içine gömüldü, ıslak ve soğuktu. Dina Bolander uyandı, elini vücudundan uzaklaştırdı, yatağındaydı. Bahçeden köpek avlaması geliyordu. Kullanmaya başladığı yeni ilaçtan dolayı geceleri uyanıyor, kalkıp çişini yapması gerekiyordu. Baldırları ve ayakları şişmişti ama bu ilaca ihtiyacı vardı. Yoksa düşünceleri kararıyor, her şeye ilgisini kaybediyor, yalnızca uzanıp uyumak istiyordu. Gelecekten bir şeyler ummak için bir parça ışığa ihtiyacı vardı. Yalnızca ölümü bekleyerek, ölümü düşünerek vakit geçiremezdi. Nina yorganı bir tarafa kıvırdı, ayaklarını sıcak zemine bastı, yatağından kalktı. 15 yaşındaydı, düz sarı saçları vardı. Vücudu sağlam, kalçaları geniş, göğüsleri kocamandı. Flanel geceliği karnının üzerinde gerilmişti. Islah evi sakindi, koridorlar acil çıkış tabelasından yayılan yeşil ışıkla aydınlanıyordu. Nina bir kapının ardından tuhaf fısıltılar duydu. Öğrencilerin eğlendiklerini düşündü. O da katılmak ister mi diye sormamışlardı bile. Zaten katılmazdım diye düşündü. Havada yanık kokusu vardı. Köpek tekrar avlamaya başladı. Koridorun zemini soğuktu. Sessiz davranma zahmetine girmedi. Tuvaletin kapısını defalarca çarpma isteğine kapıldı. Varsın Almira öfkelenip istediğinin sırtına bir şeyler atsındı. Umurunda bile değildi. Eski ahşap döşemeler hafifçe gıcırdıyordu. Tuvaletlere doğru ilerlerken sağ ayağının altında hissettiği bir ıslaklıkla durdu. Miranda'nın kapatıldığı tecrit odasının kapısının altından siyah bir şeyler sızıyordu. Nina hiç kıvıldamadan durdu, ne yapacağını bilemedi. Anahtarın kilidin üzerinde olduğunu fark etti. İşte bu çok tuhaftı. Kapının parlak koluna uzandı, kapıyı açtı, içeri girip ışığı yaktı. Her taraf kandı. Damlıyor, parlıyor, akıyordu. Miranda yataktaydı. Nina birkaç adım geriledi. Altına işediğini fark etmedi. Bir eliyle duvara tutundu. Yerde kanlı ayak izleri vardı. Bayılacak gibiydi. Döndü koridora çıktı. Yandaki kapıyı açtı. Tavan lambasını yaktı. Yatağa gidip omzundan tutarak Caroline'i sarsmaya başladı. Miranda yaralanmış diye fısıldadı. Sanırım yaralanmış. Adamda ne işin var dedi Caroline, kalkıp yatağa oturdu. Saatten haberin var mı? Yerlerde kan var diye bağırdı Nina. Sakin ol. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.